Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM radyosundan sizlere sesleniyoruz. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Hatıralar programından hepinize sevgiler, saygılar. Değerli dinleyiciler, zaman zaman sizlerle eski İstanbul hatıralarını yad ediyoruz. Bu hatıraları çok güzel anlatan kalemler, usta yazarlar var. Bunlardan birisi de Ragıp Akyavaş. Vaktiyle sadrazam yaverliği yapmış bir zabit, bir subaydı Ragıp Akyavaş. Sonra hukuk mektebini bitirmiş, hakimlik, avukatlık yapmış ama daha ziyade gazeteciliğiyle tanınmış. Eski İstanbul'u onun kadar güzel anlatan yok gibidir. Şimdi onun eski İstanbul'a dair hatıralarından bir nebze hep beraber yad edelim değerli dinleyiciler. Ragıp Bey eski hakkak ve mühür hatıralarından bahsediyor. Eski Türk zevkinin inceliğini gösteren sanatlardan biri de ağaç, tahta, taş ve maden üzerine yapılan oymalardır. Bunların hepsi başka başka şeylerdir. Ağaç üzerine yapılan oymalar cami minberleri, kapı kanatları, pencere kanatları, rahle gibi büyük boyda olanlar bir kısım, bir de enfiye kutusu, sırt kaşağısı, küçük çerçeve gibi küçük boyda olanlar da bir başka kısım. Böylece iki kısımdır. Anadolu Selçukları zamanında ağaç oymacılığı pek ilerlemişti. Osmanlılarda da çok orijinal, çok bedi bir hal aldı. Bursa Ulu Camii'nin abonoz üzerine en ince bir şekilde oyulmuş olan minberi görülmeye değer bir sanat harikasıdır. Yeşil Türbe'nin kapıları, Yeşil Cami'nin pencere kanatları, Hazreti Mevlana'nın babası Sultanül Ulema Bahaddin Veled'in kabri üzerindeki sanduka müstesna birer nefiselerdir. Hakkaklar, oymacılara gelince bu erbab da, bu sanat erbabı da iki kısımdır. Bir kısmı mühür kazıcılar, akik, firuze, yeşim, necef gibi kıymetli taşları işlerler. Bir kısmı da mühür kazarlar. Demek ki taş işleyicileriyle mühür kazıcıları da aynı esnaf grubunun dadır. Mühür de altın üzerine, gümüş üzerine, pirinç gibi madenler üzerine hak edilir, kazılırdı. Mamafi, akik gibi, zümrüt gibi taşlara kazınanları da olurdu. Araplarda akik taş üzerine mühür çok kullanılmıştır. Bu sanatkarlara hakkak deniyor. Hak, Arapça kazmak, oymak manasına geliyor. Değerli dinleyiciler, eskiden yazı bilsin bilmesin herkesin bir mühür kullanması mecburi gibi bir şeydi. Resmi evraktan başka mektupların da ve her türlü muharreratın, her türlü yazışmaların da mühürlenmesi, mühürle tevsik olunması lazımdı. Resmi olması için, ciddiye alınması için mühür konulurdu. İmza akranlar arasında caiz görülebilirdi ama ağır başlılar arasında hafiflik sayılırdı. Hele küçükten büyüğe, alt makamdan üst makama gönderilecek olan evrakın mutlaka mühürlenmesi şarttı. Vaziyet böyle olunca elbette ki hakkaklık, oymacılık, mühürcülük sanatı ilerleyecek ve hakkaklar içinde de cemiyetin itibarlı kimseleri bulunacaktı. Marifet daima iltifata tabidir, müşterisiz meta zayidir demişler. Değerli dinleyiciler, mühür kazıcıları umumiyetle hemen her büyük merkezde arzu halcilerin toplu olarak bulundukları resmi daireler tarafında icrayı marifet ederlerdi, sanatlarını icra ederlerdi. Bir taraftan arzu halinizi veya mektubunuzu yazdırırdınız. Çünkü onu da başkasına yazdırmak adetti o zaman. Çünkü resmi yazışma usullerine vakıf olanlara mektup ve dilekçe yazdırmak çok daha tesirli görülür, tercih edilirdi. Bir yandan arzahal yazdırırsınız, bir yandan da mührünüzü kazdırabilirdiniz. İstekli olanlara istedikleri biçimde pirinç üzerine ucuz ucuz mühür kazılırdı. Mühürler yelek ceplerinde veya para keseleri içinde sıkı sıkı yasaklanırdı. Namlı ve ünlü hakkaklar vardı. Türk kudret ve zekasının hasıl ettiği İstanbul'da Bayezid Camii'ne bitişik meşhur Çınarlı Kahve'nin yanındaki sahaflar kapısından girince hemen sol tarafta sıra sıra dizilmiş çok mütevazi ve hatta pestenkerani dükkanlarda otururlardı. Hakkaklardan Misli Efendi, Fenni Efendi, Aşki Efendi, Seza Efendi, Resa Efendi gibi de birçoğu vardır ki sanat tarihimize geçmiştir isimleri. Gençliğimde diyor Ragıp Bey, bunlardan artık son cemaat yerinde oturanların ikisine yetiştim. Yümni Efendi ile Dana Efendi. Her biri birer zevk ve zarafet üstadıydılar. Dükkanlarında İstanbul'un zarif ve kibar simalarına tesadüf etmek daima mümkün olabiliyordu. Aralarında tarihi sohbetler, şairane sohbetler cereyan ederdi. Yümni Efendi merhum bir mührü 5 altın lira mukabilinde hak ederdi. O tarihlerde 5 altın bulmak ve onu da mühürcüye bayılmak kolay iş değildi. Ama ağız tadıyla bir mühre sahip olmak isteyen hünerperverler, kabiliyeti seven insanlar bu zevk uğruna fazlasını bile esirgemezlerdi. Evet, mühür uzun zaman Latin harflerini geçirdikten sonra da kullanıldı değerli dinleyiciler. Bilhassa hanımlar, kibar hanımlar mühür kullanırlardı. Hanımlar arasında okuma yazma nispeti düşük olduğu için bunlar mühür kazdırırlardı ama esas sebep o değil. Hanımlar resmi dairelere gidip gelmektense mühür kazdırarak işi daha kolay hallederlerdi. Kazılan bir mühür el işi olduğu için diğer bir mühüre benzemez ve böylece sahtekarlık mümkün olmazdı. Ancak tek sahtekarlık mührün çalınması halinde mevzu bahis olurdu ki o da artık mühür sahibinin katlanacağı bir risk idi. Risk idi, evet. Şark dünyasında mühürsüz mektubun, mühürsüz yazının kabul edilmemesi sebebiyle böyle bir meslek doğmuştu. Padişahların da mührü vardı değerli dinleyiciler. Tuğra herkes biliyor. Padişah'tan sadır olan resmi yazıların üstüne tuğra çekilir. Padişahın emri demektir. Ama mühür başkadır. 4 tane mühür vardı değerli dinleyiciler. Mührü Humayun, padişah mührü. Tahta çıkınca padişah 4 tane mühür kazıtırdı. Bunlardan birincisini zümrüt taşı üzerine kazıtır ve bunu kendisinde muhafaza ederdi. Padişah mühürüne lazım. Mesela hazineden kendisine maaş verildiği zaman aldığına dair makbuzu bu mühürle mühürlerdi. Bir de padişah hazine dairesinden bir mesela mukaddes emanetlerden veya başka bir yerden bir emanet aldıysa onu iade ederken de yine mühür basardı. Bunun dışındaki 3 mühürden bir tanesi altın üzerine işlenmiş mühür sadrazama verilirdi. Mühür vermek sadrazam tayin etmek demekti. Mühür kimdeyse Süleyman Odur menkıbesi çok meşhurdur. Padişah birini sadrazam tayin edeceği zaman ona mührünü tevdi ederdi. Mühür vermek sadrazam tayin etmek demekti. Mühür vermeden sadrazam fiilen vazifeye başlamış olmazdı. Mühürü geri istemek de azletmek manasına gelirdi. O anda öbür sadrazam bulup da mühürü almak mümkün olmazsa yeni sadrazama hemen diğer mühürlerden birisi emaneten verilirdi. Sadrazamlar mühüre çok emniyet verirlerdi. Ve padişaha yazılan üst yazıları bu mühürle mühürlerlerdi. Yani padişah kendisine gelen yazılarda sadrazama verdiği kendi mührünü görürdü. Sadrazamın mührünü değil. O bu kadar emniyetli olduğu için sadrazamlardan hamama girdiği zaman bile mührü boynundan çıkarmayanlar vardı Ali Paşa gibi. Fuat Paşa ilk defa Kecicizade Fuat Paşa kendini beğenmişliğiyle meşhur bir devlet adamıdır. Kendisine bir mühür kazıdı ve padişah mührünü kullanmaz oldu. Padişah da buna itiraz etmedi. Böylece büyük bir gelenek değişti. Mühür vermek gene devam etti ama sadrazam padişaha yazdığı yazılarda artık kendi mührünü kullanır oldu. Üçüncü mühür has oda başına verilirdi. Has oda başı, özür dilerim, hazinedar başına verilirdi. Hazinedar başı Topkapı Sarayı subaylarından birisidir. Daha sonra hazineye hastan hazır olmuştur. Bu padişah hazinesini, iç hazineyi, hazineyi has sayıdan para çıkaran, oraya mal koyan, para çıkaran, para koyan kimsedir. Mühür bunda durur. para çıktığı zaman veya geldiği zaman bu mühürle mühürlenirdi. Dördüncüsü haremdeki baş kahya kadında, yani saraydaki haremdeki bütün cariyelerin reisi olan, ona da hazineder denirdi, onda bulunurdu. O da haremle ilgili padişah namına yazışmaları bu mühürle yapardı. Evet, padişahın 4 mührü var. Onun dışında da hemen herkesin birer mührü bulunurdu. Kimi boynuna asar, kimi yelek cebinde, para cebinde gezdirirdi. Şimdi mühür de unutuldu, mühürcülük de tarih oldu. Deyince Bayezid akla gelir. Bayezid deyince de tesbih ve tesbihçilik akla gelir. Çünkü Ramazan ayında İstanbul'un en göze çarpan hususiyetlerinden birisi de Bayezid Camii önündeki sergiydi. Bu sergi caminin şadırvanlı avlusunda kurulurdu. Sergi hakkında malumat vermeden önce gelin şu Bayezid Camii hakkında da malumat verelim. Bu muhteşem İslam mabedini yaptıran Fatih Sultan Mehmed'in oğlu Sultan II. Bayezid'dir. Halk bu hükümdarın velayetine, veliliğine itikad ettiği için, inandığı için kendisine veli veya sofu unvanını vermiştir. Veli Bayezid veya Bayezid Veli diye bilinir. Caminin mimar başısı Hayrettin Ağa'dır. 5 senede ikmal olunmuştur. Tamamen Türk üslubunda, Selçuklu tarzında inşa edilmiştir. Birer şerefeli, 2 minaresi vardır. Birbirinden zarif minarelerdir bunlar. Caminin içini ve dışını çok güzel yazılar süsler. Bunlar Amasyalı Şeyh Hamdullah Efendi'nindir. Hamdullah Efendi'ye Kıbletül Hattatin derler. Yani Hattatların kıblesi. Çünkü onların en önünde gelenidir, lideridir, piridir. Bu unvanı bir hakkın kazanmıştır. Bayezid Veli Şehzade'yken Amasya'da Sancakbey'iydi. Hamdullah Efendi de onun hat hocasıydı. Camiye manevi bir zinet veren bu yazılar en az caminin binası kadar kıymetlidir. Caminin 5 tane de kapısı vardır. Değerli dinleyiciler, Bayezid Camii en şaşalı günlerini Ramazan aylarında yaşardı. İkindiden sonra burası lahuti bir aleme bürünürdü. Bir tarafta hünkâr mukabelecisi dedikleri usul aşina, halavetli sadaya malik hafızlar gürül gürül Kur'an-ı Kerim okurlar, dinleyenleri gaş ederler, kendinden geçirirlerdi. Bir tarafta zamanın seçkin uleması ahlaki içtimai vaazlar verirdi, halkı irşad ederdi. Maksurelerde zamanın vükelası, fudalası, şöhretli simaları öbek öbek toplanırlardı. Buhari-i Şerif'ten, Hazreti Peygamber'in menkıbelerinden faydalı bahisler açarlardı. Elhasıl Bayezid Camii'ne boş gelen dolu çıkardı. Caminin dış avlusu başka bir alemdi değerli dinleyiciler. Revakların altında sıra sıra dükkanlar kurulurdu. Kimisinde reji idaresinin, yani inhisarlar tekel idaresinin hazırladığı tiryakileri imrendiren sırma telleri gibi tütünler ve sigaralar satılırdı. Kimisinde hereke fabrikasının çıkardığı birbirinden enfes kumaşlar satılırdı. Bir başka köşesinde kitap tiryakilerini imrendiren kitaplar müşterileri kendisine cezbederdi. En mutena bir köşesinde de hararetli tesbih alışverişi olurdu. Çünkü Ramazan-ı Şerif'in alameti farikası tesbihti. Vezirinden, müşirinden tutun da İskele hambalına kadar oruçlu oruçsuz herkesin elinde tesbih bulundurması adeta lazımdı. Her namazın sonunda tesbih çekildiği malumdur. Esma-i Hüsna'nın, yani Allah-u Teala'nın güzel isimleri okunduğu zaman da sayısının anlaşılması için elde tesbih bulundurulur. Tesbih denilmesinin sebebi Subhanallah diye söylenmesidir. Subhanallah, Cenab-ı Hakk'ı her türlü kusurdan, noksandan tenzih ederim, takdis ederim demektir. Subhanallah dendiği için buna da tesbih denmiştir. Yani Subhanallah demektir manası. Tesbihin her 33 tanesi nişane adı verilen iki durakla ayrılırdı. Bunlara müezzin de denirdi. Uçları ibrişimden yapılmış kamçı denilen süslü bir püsküle bağlanırdı. Dindarların kullandıkları tesbihler umumiyette 99 taneli olurdu. Mamafi isteyenler 33 taneli olanı da kullanırlardı. Bunda dini bir mahsur yoktur. Şurası muhakkaktır ki namazlarda ve tekkelerde kullanılan iri taneli büyük bir büyük tesbihler dini bir zaruretten doğma değildir. Çünkü tesbih elle de çekilir. Rivayete göre Hazreti Peygamber elle çekermiş tesbihleri ama böyle hurma taneleriyle çekenleri de görmüş, men etmemiş. Bundan dolayı sünnet olmuştur. Bazıları tesbihin Hindistan mecuselerinden bize geçmiş olduğunu söylemektedir. Evet, Hindistan'da mecusilerde, hatta Budistlerde tesbih vardır. Budistler iki türlü tesbih kullanırlar. Bunlardan birisini bileklerine, diğerini boyunlarına asarlar. Birisi büyük ayinlerde, diğeri küçük ayinlerde kullanılan tesbihlerdir. Onun için ben çocukken tesbihleri boyuna ve bileğe geçirmeyi uygun görmezlerdi. Belki bu mecusilerin, Budistlerin adeti olduğu için onlara benzememek endişesinden kaynaklanan bir inançtı bu. Ama tesbih sadece Budist ve mecusilerde değil, Katoliklerde, Hristiyanlarda da çok yaygındır. Katolikler tesbih çekerler. Orada bir takım dualar okurlar. Aynı zamanda bir günah işledikleri zaman öyle hemen papa seni affettim demekle affolunmaz. Günah işleyene bir takım cezalar verilir. Bu cezalar ya sadakadır, ya bir takım oruçlardır, ya bir takım duaların okunmasıdır. İşte eğer günah çıkartmakta günahkara papaz bir vazife vermişse, kefaret vermişse o da bu tesbihlerle çekilirdi. Katoliklerin elinden tesbih düşmezdi. Ama sayı olarak hiçbirisi Müslüman tesbihine benzemez. Müslüman tesbihi ya 33'lü ya 99'lu olur. Çünkü namazda çekilen tesbihler 33-33 olarak devreder. Ayrıca 33'ü 3 kere devredip de 1 eklendiği zaman bu da 100 olur. İslamiyet'te bazı tesbihler 33 kere, bazıları 99, bazıları 100 kere söylenir. Bazıları 100'ün katları olarak söylenir. Onun için bu tesbihlerin bu şekilde tertip edilmesi bu kolaylığı sağlar. Neyse, dönelim biz hatıralarımıza. Efendim, tesbihlerin bir sanat eşyası sayılabilecek derecede elde taşımaya değer ve cidden güzel olanları vardır. Bayezid Camii avlusunda kurulan meşhur Ramazan sergisinde çok kıymetli, çok maharetle yapılmış tesbihler teşhir edilirdi. Tabii bugün bu serginin yerinde yeller esiyor. Ramazan günleri ikindi namazından sonra sergi mahşer gibi dolup taşardı. Meraklılar gelip güzel bir tesbihe sahip olabilmek için vitrinlerin önünde hayran hayran dolaşırlardı. Bugün ne merak erbabı kaldı, ne de tesbih çeken, daha doğrusu yapan o eski sanatkarlar. Tesbihler tornada çekildiği için yapanlara çeken tabir olunurdu. Tesbih çekmek sadece tesbih söylenecek dua ve zikirleri söylemek değil, tesbihi yapmaya da denirdi. İstanbul'un yetiştirdiği öyle tesbihçiler vardı ki değerli dinleyiciler, emsallerine başka hiçbir memlekette tesadüf olunmazdı. Hindistan'ın ve dünyanın en nadir ağaçlarından yaptıkları tesbihleri öyle işlerlerdi ki, dünyalı yerinde olanlar bu tesbihleri ellerinde taşıdıkça adeta gurur duyarlardı. Meraklıların avuç dorusu para vererek elde ettikleri bu tesbihlerden vücuda getirilmiş mutena ve müstesna koleksiyonları vardı. Eski sadrazamlardan Sokulu Mehmet Paşa'nın dillere destan bir tesbih koleksiyonu olduğunu biliyoruz ama nerede o tesbih koleksiyonu kim bilir. Eski sadrazamlardan Arap Kirli Yusuf Kamil Paşa ile zevcesi hayır hasenatıyla ve zenginliğiyle meşhur Zeynep Hanım, Zeynep Kamil diye bilinir, karşıdaki Üsküdar'daki meşhur hastaneyi yaptırmıştır. Daha çok hayır hasenatı vardır. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın kızıdır. Bunların bir karı koca, çok da severlerdi birbirlerini. Zaten beraber yatıyorlar Üsküdar'da ki türbelerinde. Bir servet teşkil edecek derecede tesbih koleksiyonları vardı. Hatta bir iftar ziyaretinden sonra rivayete göre Sultan Aziz bunlara bir iftara gelmiş habersiz, Bayezid'deki konaklarına. İftar ziyaretinden sonra diş kirası vermek adettir. Padişah diş kirası ne verilir? Zeynep Kamil de, yani Kamil Paşa ile Zeynep Hanım da oturmuşlar, düşünmüşler. Büyük bir tepsinin içine ne kadar arazileri, malları, mülkleri varsa bunların tapularını yığmışlar. Ne kadar mücevher, altın, servetleri varsa bunları da yığmışlar. Bir de kıymetli olan bu tesbih koleksiyonunu yığmışlar ve padişaha diş kirası olarak arz etmişler. Yani şunu demek istemişler: padişahım, bizim size diş kirası vermemiz edepsizlik olur. Siz zaten zenginsiniz. Siz, bizim bütün servetimiz sizin hüsnü teveccühünüz sayesindedir. Dolayısıyla servetimiz sizindir. Bu manalı takdimi Sultan Aziz memnun oluyor. Bu hediyeleri kabul ettikten sonra tekrar Olveçi ile kendilerine hediye ediyor. Karşı tarafı üzmemek için bu tesbih koleksiyonundan bir tane siyah inci tesbihi alıyor. paha biçilmez bir tesbihtir. Siyah inci olması itibariyle çok kıymetlidir. Ve yıllarca bu siyah inci tesbih İstanbulluların dilinde dolaşıp durmuştur. Zenginin malı züğürdün çenesini yorar hesabı. Efendim, tesbihler umumiyetle madeni, hayvani ve ağaçtan olmak üzere kısımlara ayrılırdı. Bunların arasında neler vardır neler. Gergedan boynuzundan tutun da yılan ağacına, kaplumbağa kabuğuna, Hindistan'da, Mısır'da yetişen gül ağaçlarına kadar envai türlü tesbihler camekanlarda zerafet erbabının gözleri önüne serilirdi. Bir de kaşık satan dükkanlar vardı. Ulu orta kaşıklar değil, Ramazaniyelik kaşıklar. Başka hiçbir milletin koleksiyonunda bulunmaz bu kaşık zevki. Şimşirden, abonozdan yemek kaşıkları. Bağdan, yani kaplumbağa kabuğundan. Fil dişinden, boynuzdan yapılmış tatlı kaşıkları. Dantel gibi işlenmiş sedef ve mercan saplı olanları. Altın kakmalı, firuzeli, akik vesaire gibi kıymetli taşlarla bezenmiş yarım portakal şeklinde hoşaf kaşıkları. Zevk erbabı tarafından tehalükle, can atarak alınırdı. Bütün bu mamulat, bütün bu masnuat milletimizin ne kadar büyük bir medeni hayata sahip cemiyet olduğunu göstermektedir. Değerli dinleyiciler, lügatlara bakılırsa berber kelimesinin aslı İtalyanca. Sonradan Türkçeleşmiş. Il Barbiera Siviglieri, Sevil Berberi diye Rossini'nin operasında bile geçiyor Barbiera. Sakal demek barba. Bu da Barbarossa kırmızı sakal demek. Barba sakal olduğuna göre barbar da demek ki barbarıyor, sakal kese. Rivayet edildiğine göre Adem Aleyhisselam'ın sakalı yokmuş. Nuh peygamberden sonra ve Şit Aleyhisselam'dan sonra sakal zahir olmuş. Ve sakal ve saç kesilmezmiş. Rivayet oya, İbrahim peygambere gelinceye kadar böyleymiş. Dolayısıyla berber nedir bilinmezmiş. İlk tıraş nasıl olmuş? Cenab-ı Hak İbrahim peygambere Kabe'yi tekrar bina etmesi için ferman buyurmuş. Bina çıktıktan sonra İbrahim aleyhisselam ve evlatları tarafından tavaf edilmiş. Malum hac menasiki yapılmış. Sonra cümlesi ailece Mekke civarındaki Mina'ya göç ettikleri zaman da saçlarını kesmeleri emrolunmuş. İlahi emri alan Hazreti İbrahim evvela oğulları İsmail ve İshak'ı keskin bir çakmak taşıyla tıraş etmiş, sonra da kendisi tıraş olmuş. Bu veçiyle tıraş İbrahim Aleyhisselam'ın kurduğu bir adettir deniyor. Ama Müslüman berberleri arasında pirimiz Selman-ı Pak'tır diyenler çoktur. Hazreti Peygamber'i tıraş eden Selman-ı Farisi imiş rivayete göre. Eskiden Osmanlı saraylarında berber başılık resmi teşkilata dahil mühim bir memuriyeti değerli dinleyiciler. Vazifesi padişahın başını tıraş etmekti. Padişah her tıraş oldukta saray ağalarının en büyüklerinden olan has odabaşı tıraş esnasında elindeki altın bir sopaya dayanarak dururmuş. Ragıp Bey'in diyor ki benim yetiştiğim zamanda da sarayda bir berber başı vardı. Ama tıraşın bu şekilde bu merasimle yapıldığını hiç işitmedim. Hele son berber başı kendi halinde sessiz sedasız etliye sütlüye hatta lafa dahi karışmayan çekingen bir adamdı. Berberlik biraz hassas bir mevzu. Böyle olmak berberbaşı için bir meziyettir. Sultan Hamid'in sarayında saray teşrifatına dahil, protokole dahil bir berberbaşı vardı. Fakat Sultan Hamid'in bir kerecik olsun berber önüne oturup da tıraş olduğu işitilmemiştir. Yakınlarından dinlediğimize göre hep kendi kendine tıraş olurmuş. Hariçten bir yabancı elin vücuduna temas etmesini istemediği şeklinde tabir olunurmuş, tefsir olunurmuş. Hatta padişahın sancıyan çürük dişini, kerpeteni eline alıp bizzat kendisinin söküp çıkardığı bile anlatılıyor. Ata tarihinde garip bir fıkra naklediliyor. Padişahların kesilen saçları berber başılar tarafından gümüş birliğinde yıkanır, ud ve amber ile tüstülenir, sonra bir çekmeceye konulup ağzı mühürlenir. Hac mevsiminde Sürre Emin'ine teslim edilirmiş, Medine'ye gönderilirmiş, oradaki Cennetül Bakı'ya defnedilirmiş. Radip Bey diyor ki elime Sultan Mecid zamanında basılmış Berberlik Adabı adında bir kitap geçti. Bu kitapta yazılı şartlara bakarsanız berberlik ayağın azası olmak berberlikten daha kolay. İleri sürülen şartlar arasında şunlar dikkati çekiyor. Berberin yaşı 30'dan aşağı olmayacak. Evli olacak. İşlet ile asla ülfet etmeyecek, yani içki içmeyecek. 5 vakit namazına devam edecek. İstanbul kadısının 15 günde bir bunları teftiş etmesi şartlar arasında. Daha neler neler. En mühimi berberlerin asabi ve hiddetli olup olmadıkları bir heyet huzurunda türlü tecrübelere tabi tutulurmuş. Bir tanesi çok tuhaf. Çeşme meydanından tedarik ettikleri La Yuflihun takımından, iflah olmaz takımından bir ipsizi berber dükkanının ilk açılacağı günden itibaren dükkanın kapısı önünde bekletirlermiş. Vazifesi berber dükkana girerken bir kol vuracak veya çelme takacak. Fakat düşmesine meydan bırakmadan kucaklayıp kaldıracak. Tabii bütün bu alınan tertibattan zavallı berberin haberi olmayacak. Apansızın olacak veyahut içeri girecek, tıraş leğenini devirecek o adam. Anlayacağınız, adamı çileden çıkartmak için mümkün olan her şeyi yapacak. Bütün bu tecrübeler karşısında berber kızmaz. Sükunetini muhafaza ederse imtihanı kazanmış demektir. Yani bu suretle İbadullah, kelle-i devletlerini rahatlıkla kendisine teslim edebilir fetvası çıkartmış. Eh berber deyip geçmeyin. O bulunduğu semtin operatörüdür. Çocukları sünnet eder, hacamatın her türlüsünü yapar. Kan çıbanlarını yarar, temizler. Mayıs geldi mi, her berber dükkanında pencerenin önüne konmuş kocaman kavanozlar içinde vıcır vıcır sülükler bulunurdu. Meraklıları da pis kanımızı temizleteceğiz diye kapışa kapışa sülük satın alırlardı. Ama sülük gelişi güzel yapıştırılmazdı. Miktarını ve nereye yapıştırılacağını berber başı tayin ederdi. Berberler diş de çekerlerdi. O zaman şimdiki diş tabibi yoktu. Seyyar olanları vardı. Yeni caminin arkasında tesadüf edilirdi. Bir tıraş, bir asker tayinine. O kadar da ucuz. Seyyar berberlerin bir kısmı da kahvehanelerde icra-i faaliyet ederdi. Kendilerine mahsus leğenleri, iskemleleri, berber levazımatı bundan gezerlerdi veya kahvehanelerde icra-i sanat ederlerdi. Sakalın pek moda olduğu zamanlarda tıraş bugünkü kadar revaçta değildi. Camilerde vaizler tıraş olmanın aleyhinde vaazlar verirlerdi. Suratınızı işkembe kazır gibi kazıtın bakalım, bunun sonu nereye varacak gibi üstü kapalı tehditlerde bulunurlardı. Zamanla tıraş olmak adet oldu ve yayıldı. Sakallıların sayısı azaldı. Görücüye giden hanımlar damat namzetini methederlerken öyle temiz, öyle tendürüst, öyle yakışıklı bir gençtir, öyle şık bir gençtir ki tıraşını hiç ihmal etmez, haftada tıraş olur derlerdi. Kadınlar şöyle dursun, delikanlıların bile berbere gitmeleri ayıp sayılırdı. Ekseriye yanlarında yaşlıca bir yakınları olduğu halde giderlerdi. Zaman ne kadar değişti. Bugün berber dükkanlarının erkeklerden çok ziyade müptelası hanımlar oldu. Öyle ki üstünüze iyilik sağlık, sabah 9'da dükkana girip akşam 19'da çıkanlar bile var. Ya itfaiye tası gibi başlarına geçirdikleri koca kaskın altına girip kebap olmaları, ne diyelim, Allah yardımcıları olsun. Rankıp Bey anlatıyor, Balkan Muharebesi'ne hazırlanıyorduk. Yüzbaşım Nazım Efendi'ye nerede tıraş olacağız diye sordum. Rahmetli kaşlarını çattı. "Aa oğlum, düğüne gitmiyoruz, muharebeye gidiyoruz." dedi. Bu ihtar üzerine tıraş faslına son verdik. O tarihlerde jilet millet gibi laflar henüz bilinmediği için kendi kendilerine tıraş olabilenler ustura ile olurlardı. Bunlar da nadirdi. Az gittik, uz gittik. Kah vuruldu, kah vurduk. Bir tutam sakal ile Gülhane Hastanesi'ne düştük. Biz o muharebeden bu muharebeye, o isyandan bu isyana gidip gelirken birinci can harbi patladı. Ben mutat muharebede tıraş olunmaz kaidesine tevfikan sakal koyu vermeye niyetlendik. Bir gün Çanakkale'de siperlerin içinde Alman zabitlerinin tıraş olduklarını görünce şaştık da kaldık. Demek ki muharebede tıraş olunuyormuş dedik. Bizim yüzbaşıdan aldığımızı Almanlara satmak istedik. Niye olmasın, vazife başka, tıraş başka. Bugün zihniyet ne kadar değişti. Vakit vakit günde 2 defa bile tıraş olmak icap ediyor. Hele ehlinin eline düşerseniz kolunuzu bile kıpırdatmadan tıraş faslı tekrarlanıyor da adamı perdahladıkları da oluyor. 13 Teşrin evvel yani 13 Ekim 1313-1897 tarihli Servet-i Fünun gazetesinde bir ilan var. Selanikli perukar Mustafa Motoş, sirkeci, Şimendöfer istasyonu kurbünde yakınında, Mariçe Oteli karşısında No. 25. Nezafet ve taharetin, yani ruhi ve bedeni temizliğin, herkese ve bilhassa berberlere lüzumu, derece-i vücutta olduğu müsellemdir. Yani çok lazım olduğu herkes tarafından bilinir. Binaenaleyh bundan dolayı temizliğe pek ziyade itina ile beraber tıraştan hasıl olacak her türlü mazarratı, kabaid-i hıfzıya tevfikan def etmek için, yani hıfzıza kaidelerine uygun olarak def etmek için ustura, makas, fırça vesair, tıraşa ait her nevi edevatın cümlesi göz önünde tathir edildiği gibi, göz önünde bunları demek ki temizliyor. Can sıkıntısına dahi meydan verilmeksizin, sürat-i fevkalade ile, fevkalade bir hızla canı sıkılmasın diye tıraş edilip muhterem müşterilerimizin celbi memnuniyetlerine ihtimam olunduğunu arz eylerim. Müşteriler memnun olsun diye süratle tıraş ediyorlarmış. Evet, yıllar öncesine ait bir ilan, sirkecide dükkanı bulunan perukar Mustafa'nın berberi. Bu Mustafa'nın ifşa ettiği temizlik kaidelerine bugün titizlikle dikkat eden kaç berber var bilinmez. Halbuki kullanılan ustura, makas, tarak, fırça vesaire, tıraş, saç kesme, tarama alet edevatı sık sık temizlenmediği takdirde mikrop nakledici olur. Zira gözle görülür görülmez hastalıkları taşıyan herhangi bir müşteri dükkana her zaman gelebilir. Vakit vakit berber dükkanına tıraş olmaya gittim de usturadan mikrop aldım diye yanıp yakılanlara tesadüf ederiz. Onun için berberlerin tıpkı bir operatör gibi temizliğe riayet etmeleri şarttır. Evvel zaman içinde biz kendi kendimize tıraş olmayı pek bilemezdik, pek de sevmezdik. Kendi kendine tıraş olanları işittiğimiz zaman da şaşardık. Bu bize büyük bir ameliyat gibi gelirdi. Bunun için berberler ve berberlik pek revaçta, pek makbul bir meslek sayılırdı. O tarihlerde de şimdiki gibi alafranga berberler yok değildi. Bunların alası, ranası Beyoğlu tarafında bulunurdu. Oraya da muhafazakar ailelerin çocukları hatta büyükleri pek gidemezlerdi. Akşam eve gelince peder efendiden, evliyse karısından papara yerdi. Mizaca göre sitem ve azar hazırdı. Sicilline göre çok kere çıngar çıktığı da olurdu. Oo maşallah artık karşılarda geziyorsun teraneleriyle lafa başlanırdı. Beyoğlu demek ayıp sayılırdı da telgraf adresi gibi kısaca karşı denirdi. Hele Galata'nın adı ağza alınmazdı. O semt yeni yetişenler için aşağının bayası bir yer sayılırdı. Pek sıkışıp da Galata'dan bahsetmek lazım gelse oradan geçtim de Beşiktaş'a gittim demek suretiyle geçişin mucib ve meşru sebeplerini açıklamak icap ederdi. Hatta birinin oğlundan veya bir adamdan bahsederken onu kötülemek için Beyoğlu'na çıkıyormuş, hele akşamları Beyoğlu'na çıkıyormuş dendi mi kötü yola düşmüş kadın gibi anlaşılırdı. Daha başka iyi berberler sirkeci taraflarında bulunurdu. Benim çocukluğumda diyor Ragıp Bey, Kadıköy'ünde iki yerde bu neviden alafranga berber bulunduğunu hatırlıyorum. Biri pazar yolunda Ligor, diğeri Ermeni Kilisesi'nin karşısında Muvakkithane Sokağı'nda bir Rum idi. Bizim bildiğimiz ve devam ettiğimiz muhafazakar perukar dükkanı, mesela Kızıltoprak'ta Mahmud Efendi, aşağıda Kadıköy'ünde Ali Osman Efendi pek meşhur ve semtlerinde hatırı sayılırlardandı. O zamanlar henüz daha erkek kuaförü değil, berber veya daha ziyade perukar deniyordu. Berber dükkanları umumiyetle laf ve lakırdının bolca sarf olunduğu yerlerdir. Öyleleri vardır ki tıraş bahanesiyle saatlerce oturur kalkmaz minder eskitirler. Şair Nabi bu gibiler için şu mısraları söylemiş. Bir giren bir dahi çıkmaz idi dükkanından, desti berberdeki mikraz demeseydi çık çık. Desti berber, berberin eli demek, mikraz da makas. Desti berber, yani berberin elindeki makas çık çık demeseydi bir giren bir daha dükkandan çıkmazdı. Efendim bunda tabii berberlerin bal dudak olmalarında tesiri var. Berberler mahallenin muhtarı gibidir. Kiralık evler, satılık evler, ölenler, evlenenler, boşananlar, geçimsizliği olanlar. Kimin çocuğu kaç yaşında, kimin evinin kirası ne kadar, kimin maaşı ne kadar. Bunların hepsini berberler teferruatıyla bilirdi. Bir berber dükkanına gitmeniz bir dahaki tıraşa kadar mahallenin bütün dedikodularını isteseniz de istemeseniz de, sorsanız da sormasanız da, alakadar olsanız da olmasanız da öğrenmenize vesile olurdu. Şimdi ne o berberler kaldı ne o berber dükkanları. Herkes vazife kabilinden otomatik olarak berbere giriyor ve çıkıyor. Eski tip okur yazarlar, yani bugünkü ağızla kültürlü geçinenler ince konuşuyor. Lügat paralamasını biliyor desinler diye berber demezlerdi de perukar derlerdi. Bugün olduğu gibi düttürü Leyla bir tabirle banyo aldım demezlerdi de sanki ayıp bir şeymiş gibi affedersiniz sıcağa gittim derlerdi. Şimdi bir berber dükkanı tasvir edelim size. Kapısının üzerinde şairane bir isim. Andelip perukarı. Andelip bülbül demek. Perukar da ikisi de Farsça. Berber demek, andelip de bülbül demek, bülbül berberi. İçeriye girdiniz mi gözünüze güzel bir sülüs veya rika ile yazılmış, daha ziyade bazen de talikle yazılmış bir levha çarpıyor. Her seherde besmele ile açılır dükkanımız. Hazreti Selman-ı Pak'tir, pirimiz üstadımız. Hem Resul'ün berberidir hem Ali'nin lalesi, gafil olma gel tıraş ol eyle icra sünneti. İstanbul'un hemen her Müslüman esnafının dükkanında kendi pirlerinin yani meslek kurucusunun ismini havi levhalar asılı dururdu. Mesela terzilerin piri İdris peygamberdir, demircilerin piri Davut peygamberdir, helvacıların piri Hasan Basri'dir. Bundan başka duvarlarda tezyinat olarak bu da geçer yahu veya mernuş, debernuş, şazenuş, kefeşte tayyuş, kıtmir, yemliha, mislina, mekserina, eshab-ı kefin yedi acayip ismiyle onların köpeklerin ismi bereket için asılırdı. O eyyam da o vakit Osmanlı donanmasının bel kemiğini teşkil eden Ansaldo fabrikalarında son sisteme çekilmiş 80'lik Mesudiye veya Heybet Nüma zırhlılarının Hulusi Efendi matbaasına tab edilmiş resimlerini doya doya duvarda seyrederdiniz. Bir de Gazi Muhtar Paşa'nın, Gazi Ethem Paşa'nın yanında 1313 senesinde 1897 Yunan Savaşı'nda Yunanistan'da Velestin'de yaptığı meşhur süvari hücumunu temsil eden tablolar vardı. Paşa'nın yalın kılıç hücuma kalkışını, düşmanın kaçışını büyük bir huşuyla, büyük bir heyecan içinde milli hisleriniz şahlanarak temaşa ederdiniz. Dekoru saka kuşu, iskete kuşu, ispinoz gibi kuşların kafesleri tamamlardı. Bugünkü futbol meraklıları henüz dünyaya gelmemiş oldukları için onların yerini kuş meraklıları tutardı. Tıraş sırası gelinceye kadar kuşların cıvıltılarıyla vakit geçirirdiniz. En çok kuş kafesinin bulunduğu dükkanlar, hatta yegane dükkanlar berberlerdi. Berberler diş çektiği, sünnet ettiği, sülük yapıştırdığı gibi kuşçulukla da meşgul olurdu. Sandalyeye kuruldunuz mu havlular, peşkirler boğazınıza takılır. Kenarı ay biçiminde madeni veya kalaylanmış bir bakırlayan çenenizin altına dayanır. İki elinizde bunu tutarken çırak da sahlepçi güğümüne benzeyen bir ibrikle kaynar suyu boca eder. Usta abdeste hazırlanır gibi kollarını sıvar. Girit mamulatından koca bir kalıp Hacı Muharrem marka sabun ile yanaşır. Bekar çamaşırı yıkar gibi suratınızı sabunlar sabunlar. O zamanlar henüz fırça ile tıraş usulü Beyoğlu'ndan İstanbul'a geçmemişti. Eğer tıraş güvey tıraşı ise iş değişir. Adi sabun yerine Edirne'nin mis kokulu sabunu kullanılır. Tıraşın sinek kaydı cinsinden olmasına dikkat edilirdi. Bu ameliye neticesinde damat bey, cümbür cemaat ve hazurunun sıhhatler olsun dualarıyla hürriyetine kavuşurdu. Ha, unutmadan söyleyelim, jiletle, permatikle değil, böyle koca kayışta efendim keskinleştirilen, bilenen usturalarla tıraş olunurdu. Değerli dinleyiciler, bu haftalık bu kadar. Haftaya bir başka hatıralar programında radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın.
Müjdeler olsun sana, ey kahraman Kıbrıs'ım. Geldik 12 yıla, çok yaşa sen Kıbrıs'ım. Müjdeler olsun sana, ey kahraman Kıbrıs'ım. Geldik 12 yıla, çok yaşa sen Kıbrıs'ım. Kahraman mücahitler uğrunda can verdiler. Kahraman mücahitler uğrunda can verdiler. Şehittirler ölmezler, sen de ölme Kıbrıs'ım. Şehittirler ölmezler, sen de ölme Kıbrıs'ım. Mehmetçiktir tek dostum, ana vatanın senin, Türkiye'dir ey Kıbrıs. Rumlara aman vermez, Mehmetçiktir tek dostum, ana vatanın senin, Türkiye'dir ey Kıbrıs. Sahip çıkarım sana, imandandır bu sevgim. Sahip çıkarım sana, imandandır bu sevgim. Osmanlı'dan yadigar bir mirassın sen Kıbrıs. Osmanlı'dan yadigar bir mirassın sen Kıbrıs.
Hatıralar.